أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bahsimiz taksim konusu üzerindedir. Arz ettik ki taksim de yine mantık ilminde bilgi edinme yöntemlerinden birisidir. Taksimin yöntemleri üzerindeydik. Dedi ki taksim bir şeyi taksim ederek, bir parçalara ayırarak, bölümlerine ayırarak, cüz'iyatına, fertlerine ayırarak o konu hakkında bilgi edinmek iki şekilde olabilir, iki yöntemle olur. Bir kulli bir şeyi bölerken ikili bölme yöntemiyle onu bölelim, parçalayalım. İkili yanına. Yani mesela bir kullidir, onu diyoruz ki bu kulli yani varlıkla yokluk arasında bırakarak parçalarını bulmamız için, onun cüz'iyatına ulaşmamız için ikili yöntem şudur ki varlık ve yokluk. Mesela ya böyledir, bu şekildedir ya değildir. Mesela bu şekilde değil. Örneğin mesela diyelim ki varlığı bölürken diyelim ki varlık ya maddedir, ya madde değil mesela. Madde bir, yani müsbet boyutunda madde olmamak, yani madde olmamak, menfi, varlıkla yokluk. Sonra mesela diyelim ki madde olanı aynı zamanda bir üç boyutlu bir yapıya sahiptir, ya değil. Misal, sadece istidattır. Üç boyutlu olduğunda cisim. Mesela böyle şey, bu şekilde taksim etmeye devam ediyoruz. Madde olmayan da, mesela örneğin ya hem zat itibariyle madde değil, hem fiilinde maddeye ihtiyacı yoktur. Veyahut da böyle değil mesela. Bu şekilde taksim ediyoruz. Yani bir varlığı bölmeye, onun analiz etmeye başlarken, onun cüz'iyatına, onun teferruatına ulaşmak için onu ne yapıyoruz? Varlıkla yokluk arasında ikili olarak, iki bölmeyi ikili şekilde götürüyoruz. Ve bu iki şekilde, yani ya böyledir ya değildir dediğimizde iki kısım ki ortaya çıktı. Her iki kısım da aynı zamanda bölünmeye devam edebilir. Yani hem müsbet boyut bölünmeye devam edilebilir, hem menfi boyut bölünmeye devam edebilir. Veyahut da bir yerde nihayetinde bu bölme devam edip bir yerde biter. Yani bölme sonsuzluğu da devam kadar gitmez. Bilahare bunu analiz ederiz. Nihayetinde bir yere varız ki artık o son unsurlar, son parçalara ulaşmış oluyoruz ki ilk parçalar, ilk unsurlar artık orada diyoruz ki tamam, biz bunun bütün detayına ulaşmış olduk. Burada mesela diyelim ki bize bir sözel örnek vermiş bu bölmede, ikili bölmede. Örneğin mesela diyelim ki sözcüğü bölmüş, sözel örnek. Ben o verdiğim örnek varlık ya maddedir ya madde değildir şeklinde, bu objektif yani varlık alemindeki bir örnekti. Ama bu sözel boyutta bir örnek vermiş. Mesela diyelim ki lafız, sözcük. Sözcüğün ya müstakil anlamı var veya müstakil anlamı yoktur. Sözcük ya müstakil anlam sahibidir ya değildir mesela. Ki mesela diyelim bu şekilde ikiye bölmüş sözcüğü. O sözcük ki müstakil bir anlam taşıyor. Bir tek başına bir kelime bir anlam ifade ediyor. Veyahut da bir sözcük de tek başına bir anlam ifade etmiyor. Tek başına müstakil anlam sahibi değil. Ya mesela tek başına anlamı sahibi olmayan sözcüğe mesela demiş harf. Harfler böyledir. Ekler, o sözcüklerdeki kullanılan ek kelimeler. Pişven, pesven Farsça denilir. Biz Allah Türkçe şayet ek mi diyoruz mesela buna? Ki harf, Araplar harf diyor. Mesela de, den gibi mesela. De kelimesi bir ektir mesela Türkçe'de. Den kelimesi, i kelimesi bir ektir. Tek başına bir anlamı yok. Ama ev de dediğimizde, bu de burada bir anlam ifade ediyor. Evden dediğimizde bir anlam ifade ediyor. Eve dediğimizde bir anlam ifade ediyor. Evi mesela dediğimizde ilk bir anlam ifade ediyor. Tek başına bir anlam ifade etmiyor ama başka bir kelimeyle birleştiğinde anlam ifade ediyor. O anda demek ki bir takım sözcükler var ki bunların tek başına müstakil anlamı yoktur. Yani müstakil anlamlı değiller. Ama bir takım sözcükler de var ki tek başına, tek kelime bir anlam ifade ediyor. Sonra diyor ki, mesela diyelim ki kitap tek başına bir anlam ifade ediyor. Kalem, bir geldi, gelmek mesela tek başına bir anlam ifade ediyor. Peki bu tek başına bir anlam, müstakil anlamı olan da ya aynı zamanda içerisinde bir zaman kavramını da barındırıyor ya barındırmıyor. Tek başına anlamlı olanın bir sözcüğün aynı zamanda bir zamanı da ifade ediyor ya etmiyor. Gene ikiye bölmüş oldum. Eğer zaman ifade ediyorsa geçmiş zamanı, şimdiki zamanı, gelecek zamanı fiil oluyor mesela. Fiil, bütün fiiller nedir? Hem tek başına anlamı olan bir sözcüktür hem de zamanı da aynı zamanda zaman kavramını da ifade ediyor. Ama eğer zaman kavramı tek başına bir anlam ifade ediyor ama zaman kavramı içerisinden çıkmıyor ise o da nedir? İsimdir. Kitap, kalem, defter gibi ki bunlar arz edeyim ki bir zamanı ifade etmiyor. Gördük ki buradaki bu bölmeyi, biz lafızın bu detayına ulaşmayı, lafızın çeşitlerini bulmayı, lafızın mesela harf olduğunu, isim olduğunu, fiil olduğunu, bu detayına ulaşmayı ki her birisini de niye bu detayı buluyoruz? Çünkü her birisi farklı bir yönü var. Bunları bilmekle biz lafız konusunda detaylı bilgi sahibi oluyoruz. Bu taksimi ne için nasıl yaptık? İkili yaptık. Ya böyledir ya değildir şeklinde yapmış olduk. Bu bir yöntemdir taksimde. Bir yöntemde budur ki biz bir külliyi yani bir külli olan veyahut da bir bütün olan, hala fark etmez bir bütün veya kulli olan şeyi ilk baştan teker teker parçalarını buluyoruz. Yani var, müsbet ve menfi değil. Parçalarını teker teker sayıyoruz mesela. Örneğin mesela diyelim ki yine sözel bir örnek mesela mantıkta şimdiye kadar okuduk. Kulli kavramlar. Direkt kulli kavram nedir? Ya nevdur, ya cinstir, ya fasıldır, ya arazi, özel arazidir, ya genel arazidir gibi mesela 5 tane külli çeşidi bulmuş olduk mesela. Bu az edeyim ki külli mefhumu mesela ne yaptık? Birer birer çeşitlerini, parçalarını saymış olduk. Yani demedik bir şekilde, ikili yapmadık. Ya külli kavram, ya nevdur, ya nev değil diye böyle başlamadık. Ne dedik? Kulli kavram ya nevdur, ya cinstir, ya fasıldır, ya özel arazidir, ya genel arazidir diye saydık aslında. Birer birer saymış olduk. Ya mesela diyelim ki varlık aleminde de mesela başlarken mesela varlık ya cevherdir, ya arazidir, cevher olan ya nefistir, ya cisimdir, ya mesela diyelim ki çeşitleri mesela diyelim ki bunları saymaya başlıyoruz. Cevherin 5 tane türü var, onları sayıyoruz. Ya maddedir, ya cisimdir, ya nefistir, ya akıldır. Ama bir diğer çeşit, şimdi zihnime gelmedi mesela diyelim cevherin çeşitlerini böyle teker teker sayıyoruz. Arazide mesela sayıyoruz, mesela diyelim ki 9 tane arazi çeşidini birer birer sayıyoruz. Ki ister sözel olsun, ister bir objektif varlık alemiyle ilgili olsun, hala ya bir külliyi, cüz'iyatını teker teker sayarak onun cüz'iyatına ulaşmaya çalışıyoruz. Veyahut da parçalarını, bütün bir parçalarını birer birer bularak mesela diyelim ki onun detayına ulaşmaya çalışıyoruz. Bütünün parçalarını, kullinin cüz'iyatını. Bu da tefsili yani detaylı bölme. Ki ikili bölme değil detaylı. İki demek ki biz iki şekilde taksimi yapabiliriz. Şimdi bu bölümü okuyalım, sonra taksimde riayet edilmesi gereken ilkelere geçeceğiz. Reviş-hayye taksim, taksimin yöntemleri. Taksim Rabbi du reviş mitevan encamdan. Bölmeyi iki yöntemle yapabiliriz. Bir, reviş-i taksim-i sunayi, ikili bölme yöntemi. Derin reviş berayı destyabi bir eksam, bu yöntemde o kısımları, o detayları, cüzleri, parçaları az edeyim ki ulaşmak için yek emri kullira, bir kulli olan ya bir bütün de olabilir, kulli de olabilir. Yani bir kulli şey ya bir bütünü ve sureti dugane, ikili şekilde bir miyalini nef ve isbat varlıkla yokluk arasında koyarak ya böyledir ya değil şeklinde karar mıydı hem tabi küçük derin eksamı on ders ya ben ta onun bütün o en ufak parçalarına ulaşılsın, kısımlarına ulaşılsın. Derin reviş mümkines diyor ki bu yöntemde ki biz diyoruz ya böyle ya böyle değil iki ilk başta iki kısım ortaya çıkmış oldu. Her iki kısım ister müsbet ister menfi tarafı da bölünmeye devam edebilir. Derin reviş mümkines tarafı nef ya isbat ya bir taraftan sadece bölme devam edebilir ya her dur kabili taksim var. Ya da ki her iki taraf ne diye bölmeye devam edebilir. İkili yaptık mümkün değil. İki kısma ayırdığımızda müsbet taraf ya menfi taraf daha en küçük parçaya ulaşmış olsun ve bölünmez. Ya bir taraf ulaşsın bir taraf mesela her iki taraf da ulaşabilir. Yani ilk iki parçaya ayırdık bitmiş olabilir taksim. Ya mümkün değil bir taraftan cüz'i en ufak parçaya ulaşılsın, en ufak cüze ulaşılsın, diğer taraftan henüz bölme devam edebilsin. Veyahut da her iki taraftan da bölme devam edebilsin. Mesela bereyi destyabi bir eksam-ı lefz. Örneğin lafzı sözel boyutta lafzın çeşitli kısımlarına ulaşmak için Çin'in emel mi kunen böyle yapabilirler. Mesela diyorlar ki lefz, sözcük ya darayı mâneyi müstakil est ya müstakil mâne sahibidir ya da ki darayı mâneyi müstakil nist ya da ki müstakil anlamı yoktur. Eğer müstakil anlamı yoksa olur harf, eşittir bu harf. Sözcük, harf türünden bütün sözcükler müstakil anlamları yoktur. Yani tek başına duyduğumuzda bir anlam çıkmıyor bundan. Bir kelimeyle beraber olduğunda bir anlam ifade ediyor. Bu demek ki sözcüğün bir kısmı. Bu kısımdan artık bölme yok dediği en ufak parçayı da burada bölmeyi bitirdik. Geldi o bir tarafa. Müstakil olan, müstakil mana sahibi olan sözcükte. Ya berzeman delalet daret aynı zamanda müstakil manasının yanında da zamanı da ifade ediyor ise bu fiildir. Ya berzeman delalet ne daret? Yani ki zamanı ifade etmiyor. Sadece müstakil mana verir, zamansız. Bu da isim. Çünkü lafızın en küçük parçalarını bu şekilde bulduk diye üç çeşit lafız ortamı önümüze çıkmış oldu. Yani kullandığımız dildeki sözcükler üç çeşittir. Ya isimdir, ya fiildir, ya harf. Bunun ötesinde bir sözcüğümüz yoktur. Bütün dillerdeki sözcüklerin tamamına baktığımızda bu üç kategoriye girmektedir. Bir kısmı fiildir, bir kısmı isimdir, bir kısmı da harftır. Başka bir sözcük türü yoktur. Dolayısıyla biz lafızın bütün detaylarını bu taksimle ulaşmış olduk. Bu bir yöntem. İkinci yöntem de reviş-i taksimi tefsili. Detaylı bölme yöntemi. Ki derin reviş bu yöntemde ikili yapmıyoruz. Teker teker parçaları işaret, yani her parçayı ayrı ayrı sayıyoruz. Derin reviş heme-i eksame kulli. Kullinin bütün kısımları. Ya bütünün bütün parçaları bir sureti müfessel, detaylı olarak ve şumarişi ve sayılarak bir dümbal hem beyanmışı, ben peşmişe sayılıyor. Budur, budur, budur diyelim. Manende taksimi kulliyat-ı hems. Örneğin o beş kulli, kulli diyoruz. El kulli, mefhumul kulli. Kulli kavram. Ya nevdur, ya cinstir, ya fasıldır, ya özel arasıdır, ya genel arası. Bu şekilde böldüğümüzde ne oluyor? Beş tane kulli kavram ortaya. Demek ki kulliyi bu kulli bir mefhum, yani bir mefhum ola da bu 5 tane türün dışında, bu 5 kısmın dışında başka bir tür, başka çeşit bir kullemiz yoktur. Bizim zihnimizde oluşan bütün kulli kavramlar, bütün kulli mefhumlar ya bu nevdur, ya cinstir, ya fasıldır, ya özel araz, ya genel arazdır. Bunun ötesinde başka bir şey yok. Demek ki bu 5 kısma ulaşmış olacağız. Her birisi sayarak. Bu gene sözel örnektir. Dediğim gibi mümkün de mesela diyelim ki biz şeyden mesela diyelim ki objektif varlıklardan örnek verelim. Ya mesela diyelim ki suyu mesela örneği verelim. Suyun parçası ya oksijendi, oksijendi ve mesela hidrojen. Suyun içerisinde başka bir madde yoktur. Diyoruz ki kardeşim bak bu işte su içerisinde parça olarak bir oksijen maddesi var, bir de hidrojen var. Tamamdır, başka yok. Mesela azot yoktur, mesela diyelim ki başka şey yoktur. Bu gibi şeyler yok. Diğer şimdiye kadar mesela maddenin 110 ya da 111 çeşit unsur bulmuş, madde parçası bulunmuştur. Suda ikisi var mesela. İn reviş ez taksim niz darayı eksami digeriz ki der kutubu müfessel mentiki beyan şudes. Diyor ki bu detaylı bölmenin kendisi de diyor ki başka, yani bunun içerisinde bölüm şekilleri var ki geniş kitaplarda açıklanmıştı. Burada işaret edilmiyor diye biz buna girmiyoruz. Yani burada mesela diyelim detaylı bölmenin içerisinde bunun farklı yöntemleri, yani farklı şekilleri olabilir. Onu burada kitapta işaret edilmemiş. Biz şimdi de buraya girmeyelim. İleriki kitaplarda, geniş kitaplarda buna değinebiliriz. Şimdi gelelim, burada bir soru sorulur. Diyor ki biz iki şekilde bölme yöntemini dedik. Birisi varlık yokluk arasında koyarak bölmek, ikili yöntem. Bir de detaylı parçaları, cüzleri sayma yöntemi. Bu iki şekilde yöntem, biz yukarıda demiştik ki taksim nedir? İki çeşittir. Ya taksim tabiidir ya da ki mantığı. Bu iki çeşit yöntem sadece mantıki taksimde kullanılır, yoksa bütünde de kullanılabilir mi? Aya der, yani taksim tabiide de kullanılabilir mi? Aya der dur elişi bala tenha der taksim mantığı mümkün es. Mantıksal bölmede mümkün müdür? Ya her du noy taksim ra mitevan bi'in dur eliş taksim numut, ya da ki her iki türü de, her iki çeşidi de, ister tabii taksim olsun, ister kulli taksim olsun, mantıklı taksim olsun, onlarda bu iki yöntemin her ikisinde kullanmak mümkün müdür? Misal vererek beyan edin diyor ki, ben işte misal verdim, her iki yöntemde de kullanabilirim. Mesela örneğin suyu parçalara ayırmak neydi? Az edeyim ki bu tefsiri yöntemiydi. Varlığı mesela diyelim ki ne yaptık? Dedik ki varlık ya maddedir ya değildir. Bu da ikili yöntemdi. Yani tabii taksimdi bu da. Dolayısıyla her iki yöntem, ister ikili yöntem olsun ve ister tafsiri yöntem olsun, bu taksim çeşidinin her ikisinde de kullanılabilir. Sizden örneklerini de arz etmiş oldum. Şimdi diyor ki usul ve kavaide taksim. Şimdi biz taksim yapacağız ama her türlü taksim, iki yöntem de dedik. Ama bu iki yöntemin bir takım riayet edilmesi gereken ilkeleri var. Yani ister taksimi sunayide olsun, ister taksimi tefsiride olsun, burada sayılacak bu ilkeler, ki dört tane ilkedir, bu dört tane ilkeye riayet edilerek taksim edilmelidir. Birincisi, her taksim, bir şeyi taksim ederken bu kısımların, yani ortaya çıkan kısımlar bize yeni bir fayda versin. Yani eğer mesela biz bir taksim yapıyor isek ise, taksim yaptıktan sonra ortaya kısımları çıkardık. Kısımların ortaya çıkarması bize bir artı bir bilgi getirmediyse, artı bir fayda vermediyse, bu taksim boşuna olmuş olur. Taksimde birinci şart budur ki, ister ikili yöntemden böl, ister detaylı böl, fark etmez. Birinci şart budur ki, taksimde gerek ortaya çıkan kısımlar, bölümler, yeni bir fayda sağlamalıdır. Bize bir fayda vermelidir. Mesela diyelim ki bir tıp ilminde gele insanları böyle İnsanlar ya okur yazarı olanlardır, o insanlar iki kısma ayrılıyor. Okur yazar olanlar, okur yazar olmayanlar. Tıp biliminde bize böyle bir insanı ikiye bölerler, böyle diyorlar. İnsanlar okur yazar olanlar, okur yazar olmayanlar. Böyle bir taksimi tıp biliminde yapmanın hiçbir faydası yok. Bu derler ki kardeşim sen bu tıp ilmindeki eğitmene derler ki sen bize bu tıp ilminin konusu insanın sağlığı ve hastalığıdır. Sağlık ve hastalık açısından yani insanın hastalığı açısından, insanın sağlığı açısından insanların okur yazar olup olmaması ne faydası var? Ben bunu bileyim mesela doktor olarak insanların bir kısmı okur yazar var, bir kısmı okur yazarı yoktur. Bu bana bir doktor olarak bir fayda sağlamıyor. Bu tıp ilminde bir faydası yok. Böyle bilmenin anlamı yoktur. Bununla bizim vaktimizi zayi etme. Ha tıp biliminde insanları nasıl bölebilirsin? İcabında mesela diyebilirsin ki sıcak iklimde kalan insanlar, soğuk iklimde kalan insanlar. Misal iklim farkı. Sıcak ikliminde kalan insanların sağlık mesela problemleri, hastalık problemleri şöyledir. Soğuk iklimde yaşayan insanların mesela diyelim ki bunların tabiatı böyledir. Böyle bir bölme yapmak tıp biliminde yerindedir. Ya mesela tıp biliminde şöyle diyebilirsin ki soğuk mezaçlı insanlar, sıcak mezaçlı insanlar mesela böyle bölme yapabilirsin. Bu tıp biliminde bir faydası var. Çünkü ona göre sen sağlık ve hastalığı anlarsın. Ama insanların okur yazarı olup olmaması sağlıkla bir şey, bir öyle bir özel bir ilgisi yok. Dolayısıyla demek ki biz taksimi hangi ilimde, hangi alanda yapacaksaksa o yaptığımız alandaki o taksim, o bölme bize o parçalar yeni bir ufukumuzu açsın, yeni bir bilgi sağlasın, bir fayda versin. Yoksa eğer bir fayda vermez ise bir faydası bu taksime yapılmaz. Bunu mantık ilmi bu taksimi kabul etmez. Bunu heder, boş, zayi olan bir faydası bir iş olarak talakki eder. Mantık der ki böyle bir şey yapma. Bu vakti boşa zayi etmektir. Burada bir başka örnek vermiş. Demiş örneğin mesela nahiv ilminde biz nahiv ilmi sözel örnek vermiş. Nahiv ilminde ne yapıyoruz diyor. Biz sözcüklerin sonlarındaki okunuş şeklini yani onların sonlarındaki harekeyi bir kelimenin sonunu nasıl okumamız gerektiğini bize nahiv ilmi öğretir değil mi? Mesela bu kelimenin sonunda ben e mi demeliyim, i mi demeliyim, u mu demeliyim? Sonundaki harekesi ne olmalıdır? Nahiv ilmi buna bu Arapçada mesela diyelim bu her kelimenin sonunun nasıl olması, nasıl okunması gerektiğini bize öğretiyor. Tamam. Bunun için örneğin fiilleri şöyle böleriz. Bir fiil ya mutaaddi fiil veya lazım fiil diye böleriz. Fiiller der nahiv ilminde. Fiiller iki kısmı alıyor. Mutaaddi fiiller ve lazım fiiller. Mutaaddi fiiller ne yaparlar? Kendilerinden sonra gelen iki tane ismin birisinin birincisinin sonunu ötreli yaparlar, zemmeli yaparlar, ref verirler. İkincisine de nesb e verirler. Az edeyim ki onu fetheli kırırlar. Zerebe zeydun kaimen. Bunu demek ki ben bu şeyi bildiğim takdirde arz edeyim ki bu fiilin müteaddi olduğunu biler isem nahiv ilminde hemen farkındayım ki bundan sonra gelen iki tane ismin birincisinin sonu ref olacak, zemme olacak, diğerinki sonu nesb olacak, fethe olacak. Buna göre bana faydası var. Lazım olduğunu bildiğimizde de deriz ki lazım da sadece yapacağı iş budur ki kendisinden sonra gelen bir tane isme sonunu raf eder. Ca'a Zeydun mesela örneğin. Daha bu faydalı bir şeydir. Dolayısıyla nahiv ilminde bir fiilin müteaddi ve lazım diye iki kısma ayrıldığını fiillerin bilmek bize bu nahiv ilminin amacı açısından fayda veriyor. Dolayısıyla bunu nahiv ilminde yapabilirler. Derler ki fiiller iki kısımdır. Ya lazımdır ya müteaddi. Bunlar da bize tanıtırlar. Ama arz edeyim ki fiillerin içerisinde yani sülasi fiiller, üç harfte oluşan fiillerin, mesela diyelim ki bunların aynları, aynel fiilleri, ortadaki harflarında e ile okunanlar var, i ile okunanlar var, u ile okunanlar var. Mesela feale, feile, feule. Bir takım isimler, bir takım fiiller ortadaki harfları fethe ile okunur, bir takımın ki zemme ile okunur, bir takımın ki mesela diyelim ki kesre ile okunur. Hasibe, şerufe, mesela nesere. Şimdi bu aynel fiildeki harfın fetheli, zemmeli veya kesreli olması az edeyim fiili çeşitli üç kısma ayırıyor. Sülasiyi biz diyoruz üç tane üç şey sülasimiz var. Ya aynel fiil zemmelidir, ya fethelidir, ya kesreli. Bu üç tane çeşit fiil ortaya çıkıyor. Ama bu fiilin, bu üç çeşidinin nahiv ilmi açısından hiçbir farkı yoktur. Yani nahiv ilminde istersen aynel fiil fethel olsun, ister kesrel olsun, ister zembeli olsun, bu nahiv ilminin açısından kendisinden sonraki yaptığı dedik ki mesela kendisinden sonra gelen ismin sonuna zemme veya fethel ve zemme veriyor. Bu açıdan hiçbir değişim yaratmıyor. Yani fiillerin aynel fiili fethel olması, kesrel olması, zembel olması burada bir değişim yaratmıyor. Dolayısıyla eğer nehiv ilminde gelip mesela fiilleri taksim ederken aynı zamanda mesela ki fiiller ya meftuhul ayn ya meftuh mezmumul ayn veya meksurul ayn diye üç kısma ayrılıyor diye taksim yaparlarsa hemen orada diye kardeşim bu aklımızı sayır mı? Bunun bize bir faydası yok nehiv ilminde. Bu işi sarf ilminde yapsan faydalı. Sarf ilminde kelimelerin yapılarından bahsediliyor. Yani o heyetinden bahsediliyor. Orada bu sarf ilminde bu taksimin faydası var. Nahide ta faydası yoktur. Burada bir işi bizim aklımızı zayi etme bahsinden deriz. Demek ki o halde taksimi kullanabilmemiz için birinci şart budur ki ister sözel olsun, ister de fenli ilimler olsun, o taksim yapıldıktan sonra kısımlar bize yeni bir bilgi sağlamalı, bir fayda vermelidir. Yoksa taksim ettikten sonra da bir anlam, bir ifade etmeyecekse, bize bir yeni bir şey sağlamayacaksa bu taksim doğru değil. Şimdi bunu okuyalım. Usul ve gavaydı taksim. Taksimin ilkeleri ve kuralları. İlmi mantık bari taksim usul ve gavaydı Rab beyan kerdes. Mantık ilmi taksim için bir takım ilke ve kurallar beyan etmiştir. Ki der surati tahakkuku onha çinin taksimi murdu pezirişi mantıki karar mı gelir? Bu ilkeler olduğu takdirde bu taksim mantık açısından kabul edilebilir durumdadır. İn usul ibareten bu ilkeler ve kurallar ibarettirler bir. Ez. Taksim bayet darayı fayda ve semereyi başar. Bu taksim o yerde doğrudur ki bir faydası olsun, bir yarar sağlasın. Yani mukassim der taksimi hud bayet destyabi bi hedefi ya ehdafi ra medde nezer karardade başar. Taksim, o mukassim, taksim eden kimse gerek bu taksimden bir hedefe, bir amaca ulaşmayı ya birkaç amaca ulaşmayı nazarına almış olmalı ki taksimle ona ulaşsın. Benabeyin, eğer asari ki ber eksam müteretteb mişevem, buna göre eğer o eserler ki taksimde ortaya çıkan kısımlara müretteb olur, bu kısımda o eserlere sahiptirler. Pişez taksim ve pesez on tefavutu nedaşta başar. Bu eserler taksimden öncesiyle sonrasıyla değişmese ve bu taksim taksimi batıl ez. Bu taksim nedir? Batıl bir taksimdir. Biz tıp biliminde insanın okur yazar olup olmaması bu tıp ilmi açısından ister hiçbir faydası yok. İnsanı bölmeyelim, tıp ilmi aynı konumdadır. Bu şekilde bölmeyelim. Bölelim, böldükten sonra da gene tıp ilminde bir fayda sağlanmıyor. Dolayısıyla bu taksim batıldır. Mesela taksimi feil. Örneğin fiili, sözel, burada örnek, sözel, fiili taksim etmek, bir müteaddi ve lazım. Fiili bölüyoruz ki, diyoruz ki fiil ya müteaddidir veya lazımdır. Der elmi ne? Seyyes. Bu taksim doğrudur. Niye? Çünkü bu taksim nahv ilminin amacına fayda veriyor. Amacı neydi nahv ilminde? Ki kelimelerin sonundaki okunuş şeklimize belirlesin. Biz fiilin lazım ve müteaddi olduğunu bilirsek, ondan sonra gelen kelimelerin sonunu nasıl okuyacağımızı biliriz. Dolayısıyla bunu bilmemizin bize faydası var. Ama taksim etmek fiili bir meftuhuleyn ve mezmumuleyn ve meksurleyn, ki bu aynı iki, orta ikinci harfi bunun mesela meftuh olsun ya mezmum olsun ya meksur olsun bu şekilde bölmek sehihniz. Bu nahv ilminde doğru değil. Niye? Zira ez ve zayıfı ilmi nehv perdahtan bi evakiri kelimat ez. Çünkü nehv ilmi kelimelerin sonunun okunuş şeklini bize, budur vasfesi bize, buna koyulmasıdır. Bunu anlatmak ister nahv ilmi. Ne iptida ve veseti anha, kelimelerin başında nasıl olacak, baş harfları, ilk harflarının okunuşu nasıl olacak, ortalarındaki harflarının okunuşu nasıl olacak, bu nahv ilminin konusu değil. Onha ve in se tefavut ve in se tefavut berayi nehvi hiç eser nedaret ve bu çeşit tefavut, yani bir fiilin meftuhuleyn, mezmumuleyn, meksurleyn olması nehiv, bir nehivci için, bir nehiv ilminden uğraşan için, bu ilmi öğrenen insan için hiçbir farkı yoktur. Bunu bilip bilmemesi ona bir fayda vermiyor. İster bu fiil meftuh veya meksur ya mezmum olsun, bu nahiv ilmine bunların değişimi bir değişim yaratmıyor. Dolayısıyla bu şekilde nahiv ilminde fiilleri bölmeye kalkışmamız hemen derler ki kardeşim aklımızı zayi ediyorsun. Bunun bizim için bir faydası yoktur. Bize faydalı bir bölme yap diye bize hemen orada öneri şey uyarı gelebilir. Her ilimde de böyledir. Yani dediğim gibi ister sözel olsun isterse fenni ilimler olsun. Bu taksim mutlaka yeni bir fayda, yeni bir eser ortaya koymalıdır. Aksi takdirde taksim kabul edilemez mantık ilmi açısından. Bihuda görülür. Bu arz edeyim ki birinci şey, ilke. İkinci ilke ise eksan bayet darayı tebayun başen. Şimdi bölürken ortaya çıkan kısımlar birbirlerine, yani iç içe girmemelidirler. Mesela diyelim ki biz insanı şöyle bölsek. Desek ki insanlar ya fakirdir ya zengin. Ya okur yazarı var ya okur yazarı yok. Ya sağlıklıdır ya hasta. Ya mesela diyelim ki bu şekilde bu bölme. İnsanın neye böldük? Dedi ki ya okur yazarı var ya yok. Ya sağlıklıdır ya hasta. Ya zengindir ya fakir. Şimdi bu bölme doğru mudur? Bu bölme doğru değil. Niye? Çünkü burada kısımlar birbirinin içerisine girdi. İnsanlar mı ya sağlıklıdır ya hasta? Tamam. Peki olabilmez mi ki bir insan hem sağlıklı olsun hem fakir olsun? Peki, insanı sağlıklı dediğimizde fakir de onun içerisine giriyor. Zengin de onun içerisine girebiliyor. Az edeyim ki okur yazar olan da onun içerisine girebilir. Alim de onun içerisine girebiliyor. Kısımlar birbirlerinin içerisine girmiş oluyorlar. Bu kısımlar birbirlerinden farklı olmadı ki. Biz insanı bu şekilde bölürsek bu bölmenin bir anlamı yok. Gerek ortaya çıkan kısımlar tamamıyla birbirleriyle katışmayan, birbirinin içerisine girmeyen farklı unsurlar olmalıdır. Yani bu unsur, bu unsur, bu unsur. Örneğin suyu oksijen ve hidrojen derken iki tane farklı gerçekten unsur ortaya çıkıyor. Birisi farklı, birisi farklı. Birbirinden alakası olmayan şey. Ama az edeyim ki bu demin verdiğim örnekte az edeyim ki hiçbir faydası yok bu bunun. Çünkü kısımlar birbirinin içerisindedirler. İnsanlar mesela diyelim ki ya zengin ya fakir dediğimizde iki kısım halinde doğru. Fakir insan, zengin insan. Sonra ya bilge ya cahil dediğimizde bilge ve cahil yeni bir şey parça olmadı. Nedir? Bu bilge ve cahil aynı zamanda o zengin ve fakir içerisinde olabilir. Fakir olabilir ki bilge olsun, fakir olabilir ki cahil olsun. Ve az edeyim ki keza zengin olabilir ki fakir olsun ve bu şekilde bunda birbirine karışıyorlar. Dolayısıyla çünkü bu taksim her bir kısım yeni bir parça oluşturmuyor. Yani farklı bir şey ortaya koymuyor diye böyle bir taksim doğru değil. Taksimde ikinci şart budur ki kısımlarda tedahul, iç içe girme olmamalıdır. İster sözel alanda olsun, isterse fenni alanda olsun. Fark etmez ki her bir kısım diğer bir kısımdan ayrı, gerçekten farklı bir unsur olarak, farklı bir şey olarak, varlık olarak ya farklı bir boyut olarak ortaya çıkmalıdır. Aksam bayet darayı tebayun başen. Kısımlar birbirlerine yabancı olmalıdır. Biz mesela diyelim ki şeylerde, geçenlerde okuduk, dedik ki varlıklar arasındaki ilişkiler nedir? Ya tesavidir, ya tebayundur, ya umum husmin veşdir, ya umum husus mutlak değil. Bu nispetleri, iki şey arasındaki nispet, iki kavram arasında. Gerek her bir parçanın diğer bir parçaya nispeti tebayun olmalıdır. Bir parçayla diğer bir parça arasında tesavi olursa bu bölme olmadı. Umum husus mutlak olursa gene bölme olmadı. Umum husus mutlak olursa gene olmadı. Çünkü velhasıl bu iki parçanın bir yerde karışma söz konusudur. Birbirlerine karıştığı takdirde bir bölme olmaz. Aksan bayat darayı tebayun başar. Yani ez nisbet hayi çağırgane ki. Yani o dört tane nisbeti geçen derslerde okuduk ki miyane du kulli gabir tesevvures, iki tane kulli arasındaki olan o dört nisbetten tenha der sureti ki beyni anha tebayun başet teksim sehihat bud. Eğer parçalar arasındaki nisbet tebayun olursa bu sehih bir taksim olabilir. Benaberin şimdi bir örnek demiş sözel olarak. Diyor ki eğer nehiv ilminde deseler ki mensubat, mensup olan kelimeler, mensup olan isimler. Dese ki bölünüyor. Ne? Be zerf. Mensup ya zerftir, ya mef'ulun bih'tir, ya temyizdir, ya haldir, ya mef'ulun fih diye bölünse. Mensup isimler. Nahiv ilminde sonu fetheyle okunan isimler okunması gereken. O sonu fetheyle okunması gereken isimler ya zerf olmalıdır, ya mef'ulun bih olmalıdır, ya temyiz olmalıdır, ya hal olmalıdır, ya mef'ulun fi diye bölseler taksim nimayet in taksim ez nezeri mentiki sehih nist. Bu doğru değil. Niçin? Çünkü zerfle mef'ulun fi aynı şeylerdir. Zerf mef'ulun fi demektir. Mef'ulun fi de zerf demektir. Zira yani zerf ve mef'ulun fi tebayun nist. Mef'ulun fi ile zerf arasındaki nispet tesavidir. Dolayısıyla gerek parçalar arasındaki nispet ne olmalıdır? Tebayun olmalıdır. Bu sözel örnek vermiştik bendeniz de. Yani mesela objektif alemden insanı bölmede verdiğim örnek gibi verdim mesela. İnsanı bölerken gerek ortaya çıkan şeyler, parçalar birbirlerinden karışmamalıdır. Bir yerde telafi birbirlerinden iç içe girmemelidirler. Aksi takdirde bu bölme doğru sayılmaz. Evet, vaktimiz bitmişti. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem.